Şimdi Markos 15. bölüme geldik. Bu bölüm İsa Mesih'in çarmıha çakılışını anlatan bir bölümdür. Biliyorum, kutsal söz tüm kutsal yazıların Tanrı esini olduğunu yazar. 2. Timoteus 3:16. Ama özellikle Tanrı sözünde okuduğumuz bu bölümde İsa'nın ölümü ve dirilişinin derin ve bizi etkileyen bir anlamı vardır. Geçen bölüm İsa'nın ele verilmesi ve Petrus'un onu inkar etmesiyle sona erdi. Yahuda onu ele verdi ve öğrencileri dağıldı. Bu ihanet gecesinde günah iki yönden kendisini gösteriyor. Bir yönden insanların günahı İsa'yı yok etmeye yönelik ama öbür yönden İsa günahı yok ediyor. Günah ölüm tehdidiyle saldırırken İsa günahın en güçlü silahı olan ölümü kullanarak günahı yok ediyor. Evet, senin ve benim günahım için İsa çarmıh üzerinde ölüyor. Çarmıh ikilemlerin toplandığı bir yerdir. Bir yandan dünyanın en acıklı trajedisi ama aynı zamanda yerde ve gökte en görkemli zaferdir. Bu bölümü çalışırken İsa'ya karşı içimizde üzüntü, acıma ve yenilmişlik duyguları değil, hürmet, saygı, sevinç ve çarmıhta günahlarımızın karşılığını ödediği için gönül borcu duyguları taşımalıyız. İsa'ya karşı uygulanan acımasız haksızlıkları görünce üzülmemek elden gelmiyor. Bir barbar olan Clovis, müjdeyi ilk duyunca keşke ben askerlerimle birlikte orada olsaydım diye haykırması şaşırtıcı değil. Ama unutmayalım ki Tanrı özünden gelip insan bedeni alan ve günahlarımızın cezasını kendi bedeninde çeken bu üstün ise bizim acıma duygularımızı değil, ona iman etmemizi ister. Elçi Pavlos Roma'daki imanlı topluluğuna yazarken, eğer İsa Rab'dir diye ağzınla açıkça söyler, yüreğinle de Tanrı'nın onu ölüler arasından dirilttiğine iman edersen kurtulacaksın. Çünkü doğru sayılmak, doğrulukla donatılmak için yürekle iman edilir. Kurtuluş için de ağızla açıklama yapılır, ikrar edilir diye bir açıklamada bulundu Romalılar 10. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Markos bu 15. bölümde en yoğun bir hareketlilik dönemine girer. İsa'nın çarmıhtaki ölümü bu hareketliliğin doruk noktasıdır. Ta baştan tüm peygamberler ve dünya olayları bu noktaya doğru hareket ediyor. Bu noktayı gösteriyordu. Eski antlaşma döneminin betimlediği ve uyguladığı tüm kurbanlar bu çarmıhta sunulacak olan sonsuz kurban Mesih'e işaret ediyordu. Çünkü o dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzu idi. Vahiy 13:8'de bunu görüyoruz. Elçi Paulus Korintos'taki imanlı topluluğuna şöyle yazdı. Kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi Mesih günahlarımız için öldü, sonra gömüldü. Yine kutsal yazıların çok önceden bildirdiği gibi 3. gün dirildi. Sevindirici haberin özü de budur. Mesih İsa'nın insanlar için yaptığı iş. Bazen dolmuşlarda şöyle bir lafa sergilenir. Bugün Tanrı için ne yaptın? Özellikle Batı dünyasında. Oysa daha önemli bir soru sorulmalı. Tanrı senin için ne yaptı? Bunu düşündün mü? Her gün bunu düşünmen gerekir. Kurtuluşu sağlayan, değerli dostum, senin yaptıkların ya da yapacakların değil. Kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'in çarmıh üzerinde senin için yaptığı iştir. Senin doğruluk işlerin kurtuluş açısından hiçbir işe yaramaz. Tanrı katında doğru sayılmak istersen, İsa Mesih'in şahsen senin için sağladığı doğruluğu kabul etmen gerekir. İsa bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğruluğumuz için ölümden dirildi diyor Pavlos. Romalılar 4. bölüm 25. ayette. Şimdi 15. bölümü özetlersek, 1. İsa Romalı vali Pilatus'un önüne çıkarılır 1-6 ayetlerde. İkinci nokta ise yargı giyer ve onun yerine katil Barabas salıverilir. 7-15 ayetlerde. 3. İsa'ya dikenden taç giydirirler. 16-23 ayetler arası. 24-41 ayetlerde İsa çarmıha çakılır. 42-47 ayetler arasında da İsa'nın cesedi Artimateyalı Yusuf'a teslim edilir. Yeni mezar. Sabah olunca başkahinler, ileri gelenler, din bilginleri ve yüksek kurulun öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler diyor 15. bölümün ilk ayeti. Yahudilerin yüksek kurulu olan Sanhedrin ölüm yargısını İsa'ya verdiler. Ama bunu infaz etmeye yetkileri yoktu. İsrail halkı Roma'nın boyunduruğu altında olduğu için infaz yetkisi Roma'daydı. Bu nedenle İsa'yı Romalı vali Pilatus'a götürdüler. Kurulun aldığı kararı, yani İsa'yı öldürme kararı Roma tarafından onaylanıp uygulanmalıydı. Kurulda İsa'ya yönelttikleri suçlama Roma yasasına göre ölüm yargısını gerektirmezdi. Bu mümkün değildi. Bu nedenle sabahın erken saatlerinde Yahudilerin tüm kurul üyeleri bir araya gelip İsa'ya Roma mahkemesi önünde ölümü yaraştıracak bir suçlama gerekçesi aramaya koyuldular. Önceki akşamın yasa dışı kararını Roma yasasına uydurmaya ve İsa'nın ölümünü yasallaştırmaya çalışıyorlardı. O günlerde Yeruşalim'de bulunan Pilatus, Roma'yı ve Roma yasalarını temsil eden, uygulayan kişiydi. Onun ikamet yeri, yani vali konağı, deniz sahilinde Sezerya'nın güzel bir yerindeydi. Yeruşalim'i hiç sevmiyordu bu adam. Ancak Yahudilerin bayramlarında bir ayaklanma olayı olmasın diye Yeruşalim'e gelir ve durumu denetlerdi. Prensip olarak Roma, boyunduruğu altını aldığı ülkelerde yürüyüşe, gösteriye ve herhangi bir kargaşalığa izin vermezdi. Belki de Roma'nın yaklaşık 1000 yıl boyunca bir imparatorluk olarak ayakta durmasının nedenlerinden biri de buydu. Şunu dikkate almalıyız ki Pilatus günümüzün birçok politikacılarından farklı değildi. Roma yasalarını uygulamaktan fazla kendi çıkarlarına en uygun yolu seçecekti. Daha sonra göreceğiz ki İsa'nın suçsuz olduğunu anlayınca yarım yamalak olsa da onun serbest bırakılması için bir yol aradı, ama aynı zamanda Yahudilerin damarına basmak istemiyordu. İsa Pilatus'un planladığı biçimde kurtulma amacında değildi ve bu yönde hiç de yardımcı olmadı. Pilatus elini veren kolunu alamaz cinsinden usta ama üçkağıtçı bir politikacı olarak her iki tarafı hoşnut ederek kendisi için en iyi konumu sağlamak istiyordu. İsa böyle bir kişiyle işbirliği yapamazdı ki yapmayacaktır da. Pilatus ona "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa Mesih "Söylediğin gibidir" dedi. Markus 15 ayet 2. Bu söz "Haklısın. Benim söyler gibidir." Başkahinler İsa'yı birçok konuda suçladılar. Pilatus onu yeniden sorguya çekti. "Hiçbir yanıt vermiyor musun?" dedi. "Bak sana karşı ne denli suçlama yağdırıyorlar." Ama İsa başka yanıt vermedi. Öyle ki Pilatus pek şaştı. Fısıh bayramında valinin toplumun dilediği bir cezalıyı, suçluyu salıvermesi gelenektendi diyor Markus 15. bölümün 3-6 ayetleri arası. Herhalde Pilatus İsa gibi bir tutukluyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Nasıl bir insandı bu? Neden kendini savunmuyordu? Pilatus kendini savunmayan tutukluyu anlayamazdı. Bundan başka İsa hakkında Pilatus'un kulağına korkutucu ve şaşırtıcı haberler geliyordu. Yuhanna'ya göre Pilatus onu salıvermek için fırsat arıyordu. Bir ara Yahudilere "İşte onu dışarı size getiriyorum" dedi. Öyle ki kendisinde hiçbir suç bulamadığımı anlayasınız. "Aman efendim, bunu söyleyen sen misin?" Bir yaygaradır koptu. Başkahinlerle kolcular İsa'yı görünce "Çarmıha ger, çarmıha ger" diye bağırdılar. Değerli dostum, o anda Pilatos karar vermeliydi. Karar verebilmek için İsa'dan kendisini savunan bir söz, bir destek bekliyordu ama sonunda kendi başına karar vermek zorunda kaldı. Bu durum hiç değişmemiştir. İsa Mesih konusunda sen de kardeşim kendin karar vermelisin. Ona buna bakmayacaksın. Onun bunun ne dediğine bakmayacaksın. Kendin araştıracaksın, arayacaksın ve karar vereceksin. Başka bir seçeneğin yoktur. O dönemde bayram günlerinde vali gelenek haline gelmiş bir şey yapardı. Yahudi tutuklulardan birini bağışlayıp serbest bırakırdı. Pilatus bu yolla kurtulacağını sandı. Katil olan Barabbas'ın serbest bırakılıp da İsa'nın ölmesini hiç kimse istemezdi diye düşünüyordu herhalde. İçinde bulunduğu ikilemin çözümünü bulduğunu sandı. Ayaklanmaya katılıp adam öldüren cezalılar arasında Barabbas adında bir adam vardı. Topluluk valinin katına kadar çıktı. Kendilerine gelenek uyarınca davranmasını istediler. 7-8. ayetler. Kimdi Barabbas? O bir katildi. Belki de bu adam Barabbas öbür iki haydut ile birlikte İsa'nın çakıldığı çarmıhta ölecekti. Size Yahudilerin kralını salıvermemi ister misiniz? Çünkü başkahinlerin İsa'yı çekememezlik yüzünden tutuklayıp teslim ettiklerini biliyordu. Ama başkahinler valinin Barabbas'ı salıvermesi için topluluğu kışkırttılar. Pilatus yeni baştan onlara sordu. Öyleyse Yahudilerin kralı dediğiniz kişiye ne yapayım? Hepsi birden bağırarak çarmıha ger, çarmıha ger diye cevap verdiler. 9-13 ayetler arası. Burada dikkate değer ve daha hiç duyulmamış bir olay yer alıyor. Pilatus'un anladığı İsa'ya karşı getirdikleri tanıkların yalancı olduğuydu. Adam bunu anladı, bunu biliyordu, görüyordu. Barabbas'ın suçluluğu ise saptanmış durumda. Burada İsa'yı Barabbas'la aynı kefeye koyması ilginçtir. Yani İsa'yı Barabbas'a benzetiyor. Bir yerde de Yahudilerin gözüne girmek istiyor. Bu soruyu sorduğunda halkın Barabbas yerine İsa'nın çarmıha çakılmasını istemeyeceğini düşünüyordu. Ama insanın bu kadar alçalabileceğini düşünemezdi. Bu dindar gözüken dincilerin de bu kadar alçalacağını bilemezdi. Halkın hep birazdan Barabbas'ı salıver diye haykırması Pilatus'u şok etti ve bir telaş içerisinde peki ama bu İsa denilen insana ne yapacağım diye sordu. Ne kötülük yaptı ki? Ama onlar daha hızlı bağırdılar. Çarmıha ger, 14. ayet. Ayak takımı İsa'nın çarmıha gerilmesi için hep birazdan onu çarmıha ger diye buyruk almıştı. Pilatus İsa'nın ne kötülük yaptığını sorunca onlar daha da yüksek bir sesle bağırdılar. Çarmıha ger, çarmıha ger. İşte ayak takımı hiçbir zaman kanıt göstermeye, kafasını kullanmaya ya da doğruca yargılamaya hazır değildir. Onlar bir kukladır. Onlar her zaman onun bunun oyuncağıdır. Birkaç uyanık onlar istediği gibi kullanırlar. İşte böyleleri günümüzde de vardır. Her tarafta, ülkemizde de. İşte bir atasözü vardır. Eğer dünyada aptallar olmasaydı, uyanıklar nasıl geçinirlerdi? Değerli dostum, bu da bir aptallıktır. Onun bunun sözüne uyarak eyleme geçmek, hareket yapmak bir aptallıktır. Bunu insan olarak yapmamamız gerekir. Bu insanların yapabildiklerinin tümü onu çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırmaktadır. Bugün de böyle olmuyor mu? Ayak takımı kafasına bir şey koymuş, öğretilmiş, hep onu tekrarlayıp durur. Pilatus topluluğun suyuna gitmeyi isteyerek onlara Barabbas'ı salıverdi. İsa'yı kırbaçlattıktan sonra çarmıha gerilsin diye teslim etti diyor Markos 15 ayet 15'te. Pilatus tüm yetkisine rağmen karakteri zayıf bir insandı. Yahudi din liderlerinin elinde oyuncak oldu. Rab İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti. Şüphesiz Roma yasası şu anda çiğnenmiş olmalı. Burada ölecek olan suçsuz birisi vardır ama dur bakalım. Bu suçsuz, günahsız kişi benim yerime geçiyordu. Ben ise suçsuz değilim. Bu günahsız kişi senin yerine geçiyordu ve sen suçsuz değilsin. Bu suçsuz kişi evet senin de yerine geçiyor. Askerler onu vali konağının içine yönelttiler. Tüm bölüyü de oraya getirdiler diyor 16. ayette. Suçluyu idam edecek olan askerlerdi. Roma askerleri gaddarlıklarıyla ün salmışlardı. Özellikle idam edilecek kişi Roma'nın uyruğu değilse askerler ona istediklerini yapabilirlerdi. Tutuklu onların bu askerlerin elinde kendisine her şekilde işkence edilecek bir oyuncak gibi olurdu. Tarihçilere göre o dönemde Romalıların oynadığı Kızgın Yumruk adında bir oyun vardı. Müjde yazıcıları İsa'nın Roma askerleri tarafından yumruklandığını yazdılar. Herhalde onunla bu acımasız kızgın yumruk oyununu oynamışlardı. Bu oyuna göre askerlerin hepsi yumruklarını İsa'nın yüzüne dayadıktan sonra gözleri bağlanacak. Sonra askerlerden biri onun yüzüne sert bir yumruk atacaktı. Sonra gözlerinin bağı çözülecek ve ona kimin yumruk attığı kendisinden sorulacaktı. İsa bu biçimde yüzü tanınmayacak şekilde parçalanıncaya kadar tekrar ve tekrar yumruklarla dövüldü. Tutuklu kendisine kimin yumruk attığını tahmin edemezdi. Tahmininde doğru olsa bile oyunu sürdürmek için hayır yanlış seçtin diyerek yumruklamaya devam ederlerdi. Peygamberlik sözüne göre ise hiç ağzını açmadı. Bu vahşi oyunun sonunda ise o kadar hırpalanmıştı ki daha sonra çarmıhını taşıyacak gücü bile kalmamıştı. İsa'ya ergüvan çiçeği renginde bir giysi giydirdiler. Başına da dikenlerden çattıkları bir taç taktılar. Onu selamlamaya başladılar. Selam ey Yahudilerin kralı, Markos 15, 17 ve 18. ayetler. Bunlar savaştan savaşa giden kaba, acımasız, zorba askerlerdi. Herhalde İsa'nın kendini kral ilan ettiğini öğrendiler. Ergüvan çiçeği rengindeki giysi, dikenlerden çatılan taç ve onunla alay ederek İsa'yı selamlamaları oyunlarından biriydi. Sonra bir kamışla başına vurup ona tükürdüler. Diz çöküp önünde eğildiler. 19. ayet. Markos'un yazdığından anlayabiliriz ki onun başına sürekli vurup yüzüne tükürdüler. İnsan yüreğinin derinindeki çirkef lağımı açılmıştı. Burada nefretin sınırlarını aşan bir düşkünlük sergilenmektedir. Değerli dostum, kardeşim, İsa'nın yüzüne inen yumruklar senin günahından dolayı senin yüzüne inmeliydi. Hem de sonsuza dek. Ama o senin yerini aldı. Senin ayıplarından dolayı senin yüzüne tükürülmeliyken o senin yerinde durdu. Göksel yargıya göre senin günahlarının yaraştırdığı ölüm cezasını, o cehennem cezasını o senin yerine tattı. Onun bu elemlerden, bu işkencelerden geçmesinin ve ölmesinin nedeni seni ve beni bu günahın yaraştırdığı cezadan kurtarmak, bize sonsuz yaşamı sağlamaktı. İşte bu müjdedir kardeşim. İşte bu İsa'nın getirdiği müjdedir. Bu İncil'in bize ilettiği müjdedir. Onunla alay ettikten sonra ergüvan çiçeği rengi giysiyi üstünden çıkardılar. Ona kendi giysilerini giydirip çarmıha germeye götürdüler. Çiftlikten dönen Kireneli Simon, Aleksandr ile Rufus'un babası oradan geçiyordu. İsa'nın haçını taşısın diye onu zorladılar diyor 20-21. ayetlerde. Acımasızca çektiği işkenceyle dolu bu sabahtan sonra çarmıha gerilmek üzere İsa'yı götürdüler. Kirene, Afrika'nın kuzeyinde bir yerdi. Simon olasılıkla Kudüs'te mayasız ekmek bayramına katılmak için gelmişti. Görünüşe göre çarmıhı taşısın diye insanlar arasından gelişi güzel şekilde alındı. Evet, İsa'yı Golgota çevirisi kafatasıdır denen yere getirdiler. Golgota'nın Latincesi Calvarium'dur. Bugün Golgota denilen bu yerin tam olarak nerede bulunduğu bilinmiyor ama önemli olan Golgota'nın coğrafi yeri değil, insan yüreğindeki yeridir. Ona mürle karışık şarap verdiler ama İsa içmedi. 23. ayet. Mürle karışık şarap, çarmıha çakılacak olanların acılarını biraz olsun azaltmak için verilen bir çeşit uyuşturucuydu. Çarmıh ölümüne götüren acılar dayanılmayacak derecede yoğundu. İsa Mesih doğduğu zaman bilge kişiler İsa'ya mür getirmişlerdi. Öldüğü zaman da mür ikram edildi. Mür, İsa'nın ölümünü simgelemektedir. İsa'yı çarmıha gerdiler. Bakalım kime ne düşecek diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Markos 15 ayet 24. İncil yazarlarından hiçbiri çarmıha gerilmenin ayrıntılarına girmez. Çarmıha gerilme zamanındaki olayları anlatmalarından ötesine gitmiyorlar. Tanrı'nın ruhu çarmıh üzerine bir örtü koydu sanki. Evet, sanki bununla şunu diyordu. Bunu konuşacak ya da bu konuda tartışacak bir şey yok. İnsanın sınırlı ve kısıtlı aklıyla düşünebileceği bir durum yok. Bu olay anlatılamayacak kadar korkunçtur. Giysilerinin bölünmesi yüzyıllarca önceden Mezmur 22:18'de bildirildi. Şimdi bu peygamberlik sözü yerine geldi.